Ayrım 33, sayfa 447. B. Özel hukuk kısıtlamaları. 1. Genel olarak. Medeni Kanun'un 731 ve izleyen maddelerinde taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları başlığı altında. Esas itibariyle özel hukuk kısıtlamaları karakteri taşıyan hükümler yer almaktadır. Fakat hemen işaret edelim ki özel hukuk kısıtlamaları sadece 731 ve devamı maddelerden ibaret değildir. Örneğin aile konutunun diğer eşin rızası olmadan devrini veya bir hakla sınırlanmasının yasaklanması Medeni Kanun madde 194, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği takdirde hakimin tedbiren eşlerden birinin taşınmazları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırması Medeni Kanun madde 199 bir eşin ölümü halinde aile konutu ve ev eşyası üzerinde diğer eşe talebi halinde mülkiyet hakkının verilmesi zorunluluğu Medeni Kanun madde 652 madde 240 belli olmayan ortak sınırı belirlemek için yardım yükümlülüğü Medeni Kanun madde 720 haksız yapıda şartların gerçekleşmesi halinde arazinin mülkiyetini iyi niyet sahibi malzeme malikine devretme yükümlülüğü Medeni Kanun madde 724 taşan bir inşaata kanun gereği katlanma ve yapı sahibine bir irtifak hakkı tanıma veya taşılan yerin mülkiyetini devir yükümlülüğü Medeni Kanun madde 725 fıkra 2 paylı mülkiyette paylaşma yükümlülüğü Medeni Kanun madde 698'de taşınmaz mülkiyetinin aşağıda incelenecek kısıtlamaları gibi birer özel hukuk kısıtlamasıdır. Bunlar daha önce incelendiği için tekrar üzerinde durmayacağız. Diğer taraftan tescile tabi olan veya tescile tabi olmayan kanuni ipotek haklarına dair hükümler de özel hukuka dayanan kanundan doğan kısıtlamalardır. Fakat bunlar da kendi bahislerinde incelenecektir. Biz burada Medeni Kanun'da taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları başlığı altında yer alan hükümlerinden Medeni Kanun madde 731, 754 özel hukuk kısıtlamalarını ele alacağız. A. Doğrudan doğruya kısıtlama, dolaylı kısıtlama ayırımı. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları çeşitli şekillerde gruplandırılabilir. Şöyle ki mülkiyetin doğrudan doğruya kısıtlamaları adı verilen kısıtlamalar tıpkı irtifak hakları gibi maliki mülkiyete ait bazı yetkileri kullanmama veya başkasının kullanmasına müsaade yükümlülüğü altına sokar. Bu sebeple bunları kanuni irtifaklar diye adlandıranlar olmuştur. Halbuki Medeni Kanun madde 744'te kanunen vücut bulan mecra irtifakı hariç diğer doğrudan doğruya kısıtlamalar hiç kimse lehine bir ayni hak sağlamazlar ve bu sebeple irtifakta söz konusu olmaz. Bunlar malikin yetkilerini sınırlayan hükümlerdir. Malikin bu sınırları aşarak kısıtlamaları ihlal etmesi, bu yüzden zararı uğrayana veya zarar tehlikesiyle karşılaşan kimseye karşı Medeni Kanun madde 730 uyarınca sorumlu olmasına yol açar. Medeni Kanun'un 737, 738, 742, 43, 44, 51, 52 ve 53. maddelerinde malike yükletilen yükümlülükler bu niteliktedir. Bunlardan Medeni Kanun 737, 738, 742 ve 743. maddede malik yapmama yükümlülüğü vardır. Buna 744, 751, 752, 753. maddelerinde ise malik kullanmasına izin verme yükümlülüğü. Medeni Kanun madde 740 uyarınca bir taşınmaz malikinin komşu taşınmazdaki ağaçların dallarının veya köklerinin kendi arazisine geçmesine katlanma yükümlülüğü de sözleşme veya suya kayda gerek olmaksızın ve sınırlarına ileri sürülürler. Taşınmaz mülkiyetinin doğrudan doğruya kısıtlamalarının karşısında dolayısıyla kısıtlamalar yer alır. Bunlar da Kanun bir kişiye taşınmaz malikine karşı bir yenilik doğuran hak tanımakta ve bu hakkın kullanılması halinde malik o kişi lehine mülkiyeti devir veya bir sınırlı ayni hak kurma borcu altına girmektedir. Yasal ön alım hakkı, Medeni Kanun madde 732, geçit irtifakı isteme hakkı, Medeni Kanun 7, su irtifakı isteme hakkı, Medeni Kanun madde 761, bu niteliktedir. Daha önce incelediğimiz Medeni Kanun 724, 725 fıkra 2'de tanınanlar da bu niteliktedir. Bütün bu hallerde malike yükletilen yükümlülük bir eşyaya bağlı borç şeklinde ortaya çıkar. Bu nedenle de sadece malike karşı değil, sınırlı ayni hak sahiplerine karşı da ileri sürülme hakkını verirler. Bu sınırlamalar sözleşme veya tapu siciline kayıt olmaksızın herkese karşı etkili olurlar. B. Sınırlandırılan yetkiye göre ayırım. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamalarını, mülkiyet hakkını oluşturan yetkilerden sınırlandıran yetkiye göre kullanma ve yararlanma hakkının kısıtlamaları, tasarruf yetkisinin kısıtlamaları şeklinde bir ayrıma tabi tutmak da mümkündür. C. Korunan kişiler bakımından ayırım. Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları, bir de kısıtlama dolayısıyla korunan kişiler bakımından bir ayrıma tabi tutulabilir. Özellikle komşuları koruma amacına yönelik kısıtlamalar önemli bir grup teşkil ederler. Medeni Kanun madde 737, 750'de yer alan kısıtlamalar ve Medeni Kanun madde 761'de söz konusu su irtifakı kurma borcu bu niteliktedir. Bu kısıtlamalardan komşular yararlanır. Buna karşılık yasal ön alım hakkı Medeni Kanun madde 732, paylı bir taşınmazın paydaşları lehine mevcut bir kısıtlamadır. Medeni Kanun madde 751, 755'teki kısıtlamalardan ise ilgili her kişi yararlanır. Medeni Kanun'un sistematiğine daha fazla uyduğu için bu sonuncu ayrımı göz önünde tutarak taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamalarını inceleyeceğiz. 2. Paylı mülkiyette yasal ön alım hakkı. A. Yasal ön alım hakkının niteliği. Yasal ön alım hakkı, paylı mülkiyete tabi bir taşınmazın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde diğer paydaşlara aynı şartlarla bu payın alıcısı olabilme yetkisini veren, yenilik doğuran bir haktır. Medeni Kanun madde 732. Payın tamamının satılması halinde yasal ön alım hakkı kullanılabileceği gibi payın kısmen satımı halinde de bu hakkın kullanılabileceği eski medeni kanundan farklı olarak kanunda açık hükme bağlanmaktadır. Yasal ön alım hakkı kişiye değil paya bağlı bir haktır. Kim paydaş olursa o bu hakka sahiptir. Ön alım hakkı kullanılınca paydaş payını yasal ön alım hakkını kullanan diğer paydaşa devretme yükümlülüğü altına girmektedir. Bu sebeple de ön alım hakkı taşınmaz mülkiyetinin bir dolayısıyla kısıtlamasını teşkil eder. Ortada bir doğrudan doğruya kısıtlama söz konusu değildir. Ön alım hakkı bir paydaşın payını satmasına veya başka şekilde devretmesine engel olmaz. Sadece paydaş olmayan bir üçüncü kişiye yapılan bir satış üzerine diğer paydaşlar için ön alım hakkı kullanma imkanı doğar. Bu hak kullanılmadıkça gene ortada bir kısıtlama yoktur. Ancak ön alım hakkı sahibi hakkını kullanınca muhatap ile arasında ön alım hakkının kullanılmasına yol açan satış sözleşmesinin şartlarına uygun bir satış ilişkisi doğar. Cebri artırmayla satışlarda ön alım hakkı kullanılamaz. Medeni Kanun madde 733 fıkra 1. B. Yasal ön alım hakkının kullanılması. Sözleşmelerden doğan ön alım bakımından herhangi bir satış ön alım hakkının kullanılmasına yol açarken yasal ön alım ancak paydaş olmayan bir kimseye yapılan satışta kullanılabilir. Bir paydaşa yapılan satışta diğer paydaşlar ön alım hakkına sahip değildir. Sözleşmeden doğan ön alımın amacı bir taşınmazı tercihen satın alabilmek iken yasal ön alımın amacı paydaşlar arasında istenmeyen kimselerin girmesine engel olmak ve mümkün mertebe payların bir elde toplanmasını sağlamaktır. Ön alım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Medeni Kanun Madde 734 Fıkra 1. Hakkın dava dışında kullanılması mümkün değildir. Normal olarak satışın hemen arkasından tescil yapıldığı için Medeni Kanun Madde 734 Fıkra 1 ön alım hakkının alıcıya karşı dava açılarak kullanılacağını belirtmektedir. Yasal ön alımda kanun gereği eşyaya bağlı borç ilişkisi doğmaktadır. Satıştan sonra pay alıcı adına tescil edilmemişse ön alım davası satıcıya yöneltilmelidir. Durumu şu örnekle belirtebiliriz. A, B, C paylı taşınmazın paydaşlarıdır. A payını Ü'ye satıp Ü adına tescili yaptırınca B ve C Ü'ye ön alım davasını açabilirler. B ön alım hakkını kullanırsa B ile Ü arasında bir satış ilişkisi doğar. Bu satış ilişkisinin bedel ve benzeri konulardaki şartları A ile Ü arasındaki satış sözleşmesinin şartlarıdır. Ön alım hakkı satılan payın tamamı için kullanılabildiği gibi bir kısmı için de kullanılabilir. Medeni Kanun Madde 732. Henüz ön alım hakkı kullanılmadan ve kullanma süresi geçmeden Ü payı başka bir kişiye X'e bağışlasa B Ü'ye karşı kullanabileceği ön alım hakkını X'e karşı da kullanabilir. Ü X'e payı bağışlamayıp da satmış olsa B ve C için yeni bir ön alım hakkı kullanma imkanı doğar. B X'e karşı dilerse A Ü arasındaki birinci satışa, dilerse Ü X arasındaki ikinci satışa dayanarak ön alım hakkını kullanır ve hangisine dayanmışsa o satışın şartları nazara alınır. Fakat B Ü'ye karşı ön alım hakkını dava yolu ile kullandıktan sonra Ü taşınmazı X'e bağışlamışsa bu halde X'e karşı kullanılacak bir ön alım hakkı yoktur. B ile Ü arasındaki satış ilişkisinin X'e etkisini sağlayacak bir hüküm de kanunda yoktur. B ancak Medeni Kanun Madde 1009 Fıkra 1 uyarınca bir şerh verdirirse Ü'ye karşı olan mülkiyetin devrini talep hakkını güvence altına almış olur. C. Yasal ön alım hakkının dava yolu ile kullanılmasının sonuçları. Ön alım hakkının sahibi dava yolu ile hakkını kullanmakla doğan hukuki sonuç daha önce belirtilmiş olan sözleşmeden doğan ön alım hakkının kullanılmasından doğan sonuç ile esas itibariyle aynı esaslara tabidir. Dava payın mülkiyetinin bedeli karşılığında ön alım hakkı sahibine geçirilmesine yöneliktir. Ön alım hakkı sahibi payın mülkiyetinin kendisine geçirilmesine adına tesciline karar verilmeden önce satış bedeliyle alıcıya düşen tapu giderlerini hakim tarafından belirtilen süre içinde ve belirtilen yere nakden yatırmakla yükümlüdür. Medeni Kanun Madde 734 Fıkra 2. Medeni Kanun Madde 734 hükmünden davacı ile davalı arasında doğmuş olduğu düşünülen satış sözleşmesi hükümlerinin mahkeme kararı ile sonuca bağlanarak icra edildiği ve davalının hukuki alanında müdahale ve değişikliğin mahkeme kararının kesinleşmesiyle ortaya çıktığının ifade edildiği anlaşılabilir. Ön alım davası yenilik doğuran dava kararı yenilik doğuran karardır. Bu kararın kesinleşmesiyle ön alım konusu payın mülkiyeti ön alım hakkı sahibine intikal eder. Ön alım hakkı sahibi bu karara dayanarak adına açıklayıcı tescilin yapılmasını tapu memurundan talep edebilir. Bu hususta bir hak düşürücü süre veya zaman aşımı söz konusu değildir. Yargıtay'ın 11-2959 tarihli içtihatı birleştirme kararı da bunu belirtmektedir. Görüldüğü gibi sözleşmeden doğan ön alım hakkı bir hukuki işleme dayandığı ve malik tarafından herhangi bir kişiye tanınmış olabildiği halde yasal ön alım hakkı kanun tarafından sadece paydaşlara tanınmıştır. Sözleşmeden doğan ön alım ancak şerh verildiği takdirde eşyaya bağlı borç ilişkisi kurduğu halde yasal ön alımda bu kanun gereği mevcuttur. Buna karşılık yasal ön alımda şerhin munzam etkisini Medeni Kanun Madde 1009 sağlayan bir hüküm yoktur. D. Yasal ön alım hakkının kullanılmasında süreler. Medeni Kanun'un 733. maddesi 3 ve 4. fıkralarında yasal ön alım hakkının kullanılması hususunda şu hükmü koymuştur. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Ön alım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve herhalde satışın üzerinden 2 yıl geçmekle düşer. Böylece kanun ön alım hakkının kullanılmasını hak düşürücü sürelere tabi tutmaktadır. 3 aylık hak düşürücü süre pay satışının hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Bildirme de özel bir şekle tabi tutulmuştur. Yapılan pay satışı alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilecektir. Noter bildiriminin paydaşa tebliğ tarihini izleyen günden itibaren hak düşürücü süre işlemeye başlar. 2 yıllık süre ise yapılan pay satışı tarihini izleyen günden başlar. Demek ki belirli bir pay satışının noter aracılığıyla bildirilmesi ihmal edilirse paydaşın dava açmaması halinde 2 yıl sonunda ön alım hakkı düşecektir. Paydaşın bu süre için satışı öğrenememiş olması ön alım hakkının düşmesini engellemeyecektir. Bir pay satışında yasal ön alım hakkını satışın bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde kullanmayan paydaş sadece o satış dolayısıyla ön alım hakkını kullanma imkanını kaybeder. Yoksa ön alım hakkı sona ermez. Bir kimse pay sahibi kaldıkça payına bağlı ön alım hakkı da mevcut kalır ve paydaş ileride yapılacak başka satışlarda ön alım hakkını kullanabilir. Örnek olarak A, B, C bir taşınmazın paydaşıdırlar. C payını D'ye satınca A ve B ön alım hakkını zamanında kullanmazlarsa bu satış için ön alım hakkı kullanma imkanları düşer fakat D, E'ye satış yapınca pekala bu satış için zamanında ön alım haklarını kullanabilirler. E. Birden çok paydaşın ön alım hakkını kullanması. Yasal ön alımda çözülmesi gereken bir mesele de birden çok ön alım hakkı sahibi paydaşın haklarını kullanmaları halinde durumun ne olacağıdır. Örnek olarak A, B, C, D bir paylı taşınmazın paydaşıdırlar. D payını E'ye satınca hem A hem B hem C ön alım hakkına sahiptirler. Her üçü ön alım haklarını kullanırlarsa pay oranları ne olursa olsun her biri E'ye satılan payın aynı oranda alıcısı durumuna girer. Yani yukarıdaki örnekte A eşittir 4/12, B 1/12, C 1/12 oranında pay sahibi olsalar ve D 6/12 oranındaki payını E'ye satsa A, B, C ön alım haklarını kullanınca söz konusu payın 1/3 oranında alıcısı durumuna girerler ve sonuçta A 6/12, B 3/12, C 3/12 oranında pay sahibi olurlar. Yargıtay 11.6.1947 tarihli ve 5/8 sayılı içtihatı birleştirme kararı bu esası kabul etmiştir. Şayet paydaşlardan bir kısmı ön alım hakkını kullanır, diğerleri kullanmaz ise sadece kullananlar nazara alınır. F. Yasal ön alım hakkından veya hakkı kullanmaktan feragat. Mülkiyetin bir kanuni kısıtlaması olan yasal ön alım hakkından Medeni Kanun madde 733 fıkra 2 uyarınca resmi şekilde yapılacak bir sözleşme ve tapuya verilen şerh ile feragat edilebilir. Resmi şekli kural olarak noter yerine getirir. Buna ön alım hakkından feragat denilmektedir. Fakat bir paydaş ön alım hakkından vazgeçmeyerek sadece bir satışta ön alım hakkını kullanmayı da taahhüt edebilir. Bu ön alım hakkının kullanılmasını sağlayan satıştan önce veya sonra yapılabilir. Buna da ön alım hakkını kullanmaktan feragat vazgeçme denilmektedir. Ön alım hakkını kullanmaktan feragatın geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Ön alım hakkının kötüye kullanıldığı kabul edilen hallerde de ön alım davası reddedilir. 3. Komşular lehine konulmuş kısıtlamalar, komşuluk ilişkisi. Medeni Kanun'un 737-750 maddelerinde yer alan kısıtlamalar komşuluk sebebiyle meydana gelen karşılıklı ilişkide komşuların birbirlerini rahatsız etmemeleri, zarara sokmamaları veya birbirlerine yardım etmelerini amaçlamaktadır. A. Taşınmazın kullanılma tarzına ait kısıtlamalar. Medeni Kanun'un 737. maddesine göre herkes taşınmazı mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetlerini sürdürürken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Özellikle taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel adete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır. Görüldüğü gibi maddenin malike yüklediği yükümlülük kendi taşınmazını kullanırken ve özellikle işletme faaliyetlerini sürdürürken komşusuna zarar verecek taşkınlıklardan kaçınmaktır. Komşular arasında hoş görülebilecek derecedeki gürültü vesaire ise taşkınlık teşkil etmez ve komşular buna katlanmak zorundadır. Bir fiilin taşkınlık teşkil edip etmediğini hakim takdir edecektir. Bu hususta taşınmazın durumunu, tahsis amacını, niteliğini ve yerel adeti nazara alacaktır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 1979 yılında verdiği ve sonraki kararlarında tekrarladığı üzere Medeni Kanun'un 661. Yeni Medeni Kanun'da 737. maddesine göre yasak eylemler taşkınlık sayılabilecek eylemlerdir. Anılan kanun hükmüne göre kural olarak komşu taşınmazın işletilmesinden ileri gelen eylemlere katlanma borcu yüklenmiştir. Ne var ki komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi geçen taşkınlıklar yasaklanmıştır. Hiç kimse malik olduğu taşınmazı tahsis ettiği amaca uygun olarak kullanmaktan alıkonamaz. Sosyal anlam yaşamda herkesin uğraşısı ötekini az çok rahatsız eder. Bu rahatsızlıkları tüm olarak önlemek mümkün değildir. Bununla birlikte her rahatsızlığın bir sınırı vardır. Hiç kimseye taşınmazın da yaptığı tesisatla komşunun taşınmazını kullanmasına engel olmak ya da bunu değerden düşürmek hakkı verilemez. Kanun ve hakim anlaşmazlık durumunda karşılıklı çıkarları ılımlı yol ile tartarak komşunun hoşgörü ile karşılanması gereken eylemleriyle ötekiler arasındaki sınırı tespit etmek ile yükümlüdür. Hangi davranışların taşkınlık sayılacağı yönünden kanun bir kural öngörmüş değildir. Yurdun her köşesinde sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar, örf ve teamüller birbirine benzemediği için hakim taşınmazın durumuna, vasıf ve mahiyetine, yerel adete ve komşusu ile arasındaki özel ilişkiye, çevrenin özelliklerine göre hangi hareketlerin taşkınlık teşkil edebileceğini takdir yetkisine dayanarak belirlemek durumundadır. Taşkınlık oluşturan fiiller, Medeni Kanun madde 737 fıkra 2'de örnek olarak gösterilen maddi taşkınlıklardan gürültü yapmak, koku veya duman çıkarmak ve benzeriden ibaret değildir. Fıkranın özellikle deyimiyle başlaması belirtilenlerin örnek olduğunu gösterir. Malikin bir kumarhane veya randevu evi işletmek gibi manevi bakımdan taşkınlık teşkil eden fiilleri de maddenin koyduğu yükümlülüğün ihlalini teşkil edebilir. Malikin Medeni Kanun madde 737'deki yükümlülüğünü ihlal etmesi Medeni Kanun madde 730 gereğince sorumlu olmasına yol açar. Malik zarar tehlikesini gidermeye, durumu eski haline getirmeye, saldırı sebebini sona erdirmeye ve doğmuş zararı tazmine mecburdur. Hakim, taşkınlığın önlenmesi için hangi tedbirlerin alınacağını kararında açıkça belirtmelidir. Taşkınlığın henüz gerçekleşmediği fakat büyük bir ihtimalle vuku bulacağı ispat edilebildiği hallerde federal mahkeme bu taşkınlığın şimdiden önlenmesi için komşunun dava hakkını kabul etmektedir. B. Kazı ve yapılara ilişkin kısıtlamalar. Medeni Kanun'un 738. maddesinin 1. fıkrasına göre malik kazı ve yapı yaparken komşu taşınmazlara onların topraklarını sarsmak veya tehlikeye düşürmek ya da üzerlerindeki tesisleri etkilemek suretiyle zarar vermekten kaçınmak zorundadır. Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında taşkın yapılara ilişkin hükümler uygulanır. Böylece bir taşınmaz malikenin tamamen kendi arazisinin sınırları içinde olsa dahi kazı ve yapı serbestisi komşuları lehine kısıtlanmıştır. Malik komşularına zarar verecek, komşu arazideki tesisleri ve yapıları tehlikeye sokacak davranışlardan kaçınmaya mecburdur. Aksi halde Medeni Kanun madde 730 uyarınca sorumlu olur. Zarar veren kazıda gerekli önlemleri almaya mecbur tutulur. Hatta gerektiğinde kazı durdurulur. Ayrıca komşuya verdiği zarar tazmin ettirilir. Malikin yükümlülüğünü ihlal ederek yaptığı inşaatta ise Medeni Kanun madde 738 fıkra 2 taşkın yapılara ilişkin hükümler uygulanır denmektedir. Yani Medeni Kanun madde 725 kıyasen uygulanacaktır. Şöyle ki zarara uğrayan komşu süresi içinde itiraz etmezse ve inşaat iyi niyetle yapılmış olup da durum ve koşullarda uygun ise yapı kaldırılmayacaktır. Komşu araziye taşma söz konusu olmadığı için taşılan arazi kısmının devri veya yapı malikine irtifak hakkı tanınması da esas itibariyle söz konusu olmaz. Fakat yapılan yapının yıktırılmaması imkanının kazanılması karşılığında komşunun uğradığı zararın tazmin edilmesi gerekir. Şayet yukarıda belirtilen şartlar yoksa zarara uğrayan komşu, komşuluk ilişkisine ait kurallara aykırı şekilde yapılan yapının yıktırılmasını isteyebilir. Yapı ve kazı sonucunda komşu taşınmazdaki kaynağın kesilmesi veya kirletilmesi halinde Medeni Kanun madde 757 ve 758 hükümleri uygulanır. C. Komşu araziye ait ağaçların kök ve dallarının kendi arazisine geçmesine katlanma yükümlülüğü. Medeni kanunumuz genel olarak böyle bir yükümlülük tanımamış. Sadece komşu ormanlar için bunu kabul etmiştir. Medeni kanun madde 740 fıkra son. Diğer yerlerde ancak bir ağacın dalları ve kökleri zarar vermeksizin komşu araziye geçerse komşu buna katlanmaya mecburdur. Fakat zarar verirse komşunun talebi üzerine uygun bir süre içinde ağaç sahibi bunları kaldırmadığı takdirde komşusunun o dal ve kökleri kesip kendi mülkiyetine geçirme hakkı vardır. Medeni Kanun madde 740 fıkra 1. Ağaçların dallarının kendi bina ve ekinleri üzerine geçmesine katlanan kimsenin iş bu dallarda yetişen meyveleri toplayıp malik olmaya hakkı vardır. Medeni Kanun madde 740 fıkra 2. Bunun için zarar şartı aranmaz. Fakat bu hak sadece bina ve ekinlerin üzerindeki dalların meyveleri için söz konusudur. Boş araziye geçen dallar bakımından Medeni Kanun madde 740 fıkra 2 hükmü uygulanmaz. D. Suların akış tarzına engel olmama yükümlülüğü. Bu yükümlülük suyun akış tarzına göre gerek üst taraftaki gerekse alt taraftaki arazilerin malikleri için söz konusu olabilir. Üst taraftaki arazi maliki alt taraftaki araziye akan suların doğal akış tarzını değiştiremez. Medeni Kanun madde 742 fıkra 2. Ancak kendi taşınmazı için zorunlu olan ölçüde suyu tutabilir. Medeni Kanun madde 742 fıkra 3. Aksine davranış ve akışa engel olacak önlemler alırsa Medeni Kanun madde 730 uyarınca bunlar kaldırtılır ve zarar tazmin ettirilir. Fakat bu kural ancak kar, yağmur ve tutulmamış kaynak suları gibi kendi kendine doğal olarak akan sular için geçerlidir. Komşu kaynak suyundan yararlanma Medeni Kanun madde 761'de aranan şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Alt taraftaki arazi maliki de kar, yağmur suları gibi kendi kendine doğal olarak akan suları mülkine kabule mecburdur. Bu akıştan zarar görse bile buna engel olmamakla yükümlüdür. Tutulmamış kaynak suları da aynı hükme tabidir. Medeni Kanun madde 742 fıkra 1. Kanaatimizce alt taraftaki arazi maliki için sadece söz konusu suların akışına engel olmama yükümlülüğü mevcut olup bu suların akışını temin edecek önlem alma ve örnek olarak akışa engel olan bir doğal arızayı bertaraf etmek gibi olumlu edim borcu yoktur. Şayet kendisi akışa engel olacak önlemleri almışsa bu takdirde Medeni Kanun madde 730 uyarınca bunları bertaraf etmeye mecbur olur. Üst taraftaki arazideki sular Öteden beri alt taraftaki araziye doğal şekilde aka gelmekte ise alt taraftaki arazi sahibi üst taraftaki araziden fazla suyun boşaltılması için malikin yapacağı işler dolayısıyla akan suları da kabule mecburdur. Fakat alt taraftaki malik bu yüzden bir zarar görüyorsa üst arazi malikinden gideri üst taraftaki malike ait olmak üzere suların zararsızca akmasını temin edecek su yolu yapmasını talep edebilir. Medeni Kanun Madde 743. Şayet su daha önce akmıyor idiyse ve su kurutma esnasında akacaksa komşu arazinin bunların akmasına katlanma yükümlülüğü aşağıda inceleyeceğimiz Medeni Kanun Madde 744'te düzenlenen mecra geçirme hükmüne tabidir. Keza tutulmuş bir kaynak suyunun akıtılması veya kullanma sonucu bir araziye biriken suların akıtılması da Medeni Kanun Madde 744'e tabidir. E. Mecra geçirilmesine katlanma yükümlülüğü. Medeni Kanun'un 744. maddesine göre her taşınmaz maliki uğrayacağı zararın tamamının önceden ödenmesi koşuluyla su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerlerine ait boruların, elektrik hat ve kablolarının başka yerden geçirilmesi olanaksız veya aşırı ölçüde masraflı olduğu takdirde kendi arazisinin altından veya üstünden geçirilmesine katlanmakla yükümlüdür. Mecra geçirilmesinin kamulaştırma kurallarına bağlı olması halinde bu kanunun mecralara ilişkin komşuluk hükümleri uygulanmaz. Bu hükme göre bir malikin taşınmazından mecra geçirilmesine katlanma yükümlülüğü altına girmesi için 1. Mecra geçirecek kişinin mecra ile iletilmek istenen su, su yolu, kurutma kanalı, gaz ve benzerleri, boru ve elektrik gibi madde ve enerji içe iletecek hat ve kablolar mecraya gerçekten ihtiyacı bulunmalıdır. Bu şart mecra geçirilmesinin zorunlu olması tarzında da ifade edilmektedir. 2. Mecranın başka yerden geçirilmesi imkansız veya aşırı ölçüde fazla masrafı gerekli kılmalıdır. 3. Mecra geçirecek kişi yükümlünün uğrayacağı zararı tamamıyla ve peşin olarak tazmin etmiş olmalıdır. 4. Kanun açıkça belirtmiş olmamakla beraber Medeni Kanun Madde 744'ün sistematik yeri nazara alınırsa mecranın geçirilmesi gereği komşuluk ilişkisine dayanmalıdır. Komşu kavramına girmeyen uzaktaki bir işletme, su, elektrik ve benzerini kendi işletmesine ulaşması amacıyla yapacağı tesisatını geçirmek için bu maddeden yararlanamaz. Böyle bir işletme sahibi ancak malikle anlaşarak bir mecra ittifakı elde edebilir. Ayrıca işaret edelim ki Medeni Kanun Madde 744 sadece su, gaz, elektrik gibi akıcı maddelerin nakline ait tesisat için uygulanabilir. Bir teleferik, bir dekovil hattı geçirmek için de bu maddeden yararlanamaz. Bu hallerde de malikle anlaşarak irtifak hakkı elde etmek gerekir. Buna karşılık Medeni Kanun Madde 744'teki şartlar gerçekleşince ihtiyaç sahibi lehine kanunen bir mecra irtifakı doğar. Zorunlu geçit ve kaynak irtifakından Medeni Kanun Madde 747-761 farklı olarak kanun ihtiyaç sahibine bir irtifak kurulmasını isteme hakkı değil, doğrudan doğruya bir irtifak hakkı tanımaktadır. Bu irtifak tescile de tabi değildir. İrtifak hakkı sahibi isterse masrafı kendisine ait olmak üzere bu hakkını tescil ettirebilir. Fakat bu tescil kurucu değil, açıklayıcı bir rol oynar. Şartların gerçekleştiği ya yüklü taşınmaz malikinin beyanı veya onun kaçınması halinde mahkemeden alınacak karar ile belirlenir. Bu husustaki dava bir eda davası değil, bir tespit davasıdır. Mahkeme mecra geçirilmesi zorunluluğunu ve tazminatın miktarını belirler. Bu tazminat malike ödenince veya malik almaktan kaçınırsa alacaklı temerrüdü hükümlerine göre tazminat tevdi edilince Borçlar Kanunu Madde 91 irtifak hakkı doğar. Burada mülkiyetin kanuni kısıtlaması böyle bir irtifakın doğması imkanı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Hak doğduktan sonra ise irtifak haklarının hükümlerine tabi olur. Bu ittifak uyarınca, mecra tesis edilince, tesisatın mülkiyeti Medeni Kanun madde 727'ye göre belli olur. Mecra geçirilmesi, kamulaştırma dolayısıyla söz konusu oluyorsa ve yukarıdaki hükümler uygulanmayarak kamulaştırma hükümlerine tabi olur. Mecra geçirilmesine katlanmak yükümlülüğü olan hallerde kanun, yükümlünün menfaatlerini korumak üzere Medeni Kanun madde 744'teki peşin tazminat hükmü dışında Medeni Kanun madde 745'te şu hükmü koymuştur. Yükümlü taşınmaz maliki kendi menfaatinin hakkaniyeti uygun bir biçimde gözetilmesini isteyebilir. Arazisinin üzerinden geçecek mecralarda olağanüstü durumlar varsa malik bu mecraların üzerinden geçirileceği arazi parçasının uygun bir kısmının zararını tam olarak karşılayacak bir bedelle satın alınmasını isteyebilir. Bu hükümler çerçevesinde hakim yükümlü taşınmaz malikine en az zarar verecek bir çözümü tercih etmelidir. Örnek olarak tesisat kısa olsun diye mecranın komşu taşınmazın en değerli yerinden geçirilmesine karar vermemelidir. Bilakis mecra uzasa bile bunun komşu taşınmazdan yararlanmaya veya bu taşınmazın işletilmesine engel olmayacak, en az zarar verecek bir yerden geçirilmesine karar vermelidir. Eğer mecra geçirilmesi taşınmazın değerini büyük ölçüde düşürüyorsa veya işletilmesi bu yüzden iktisaden imkansız hale geliyorsa, malik irtifak hakkı sahibinden yükümlü taşınmazın uygun bir kısmını veya tamamını satın almasını isteyebilecektir. Bundan başka Medeni Kanun madde 746'da yükümlü malike ileride durumda değişiklik olduğu takdirde meselenin yeniden gözden geçirilmesini istemek imkanını sağlıyor. Bu hükme göre durum değişirse yükümlü taşınmaz maliki mecranın kendi yararına olarak başka bir yere nakledilmesini isteyebilir. Yer değiştirme giderleri kural olarak mecra hakkı sahibine aittir. Özel durumlar haklı gösterdiği takdirde taşınmaz maliki de giderlerin uygun bir kısmına katılmakla yükümlü tutulabilir. F. Zorunlu geçit. Geçit irtifakı kurma yükümlülüğü. Medeni Kanun'un 747. maddesine göre genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi bulunmayan taşınmaz sahibi tam bir bedel karşılığında komşularından kendisine geçmek için geçit hakkı tanınmasını isteyebilir. Böylece kanun mecra irtifakında olduğu gibi şartların gerçekleşmesiyle doğrudan doğruya bir irtifak hakkı değil, ihtiyaç sahibine irtifak hakkı kurulmasını isteme hakkı sağlamıştır. Bu bir yenilik doğuran haktır. Bu hak geçit ihtiyacı bulunan taşınmazın mülkiyetine bağlıdır. Hak sahibi bu hakkını kullanarak irtifak hakkı kurulmasını talep edince yükümlü taşınmaz maliki irtifak hakkı kurma borcu altına girmektedir. İşte bu borçla yükümlü olma durumu mülkiyetin bir dolayısıyla kısıtlamasını teşkil etmektedir. Bu borç yerine getirilince ortaya bir geçit irtifakı çıkar. Medeni Kanun madde 747 uyarınca bir taşınmaz malikinin diğerinden geçit irtifakı kurulmasını isteyebilmesi için 1. Geçit isteyen taşınmaz malikinin genel yola çıkmak için yeterli bir geçidi bulunmamalıdır. Hiç geçit bulunmaması gibi mevcut bir geçitin ihtiyacı karşılanmaması da söz konusu şartı gerçekleştirir. 2. Taşınmazların durumu ve çeşitli maliklerin uğrayacakları zararlar göz önünde tutularak geçidin başka bir komşudan talep edilmesi gerekmemelidir. Medeni Kanun madde 747 bu şartı şöyle ifade etmiştir. Bu hak ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar görecek olana karşı kullanılır. 3. Geçit isteyen yükümlü taşınmaz malikine fedakarlığının karşılığında tam bir denkleştirme bedeli ödenmelidir. Bu şartların gerçekleşmesi üzerine kendisinden geçit talep edilen malik, hakkın kullanılması üzerine doğan borcunu rızası ile ifa etmek isterse, yapılacak resmi senette geçidin yeri ve denkleştirme bedelinin miktarının tayin edilmeli ve malik irtifakın tescilini talep etmelidir. Bu talep üzerine yapılan tescil ile geçit irtifakı doğar. İrtifak yararlanan taşınmaz lehine kurulduğu için eşyaya bağlı irtifakların tescilindeki usul gereğince hem yararlanan hem yüklü taşınmazın sahifelerine tescil yapılacaktır. Medeni Kanunumuzun 748. maddesi, zorunlu geçit dışında kalan geçici nitelikte geçitler için kırsal alanda ihtiyaç duyulan diğer geçitlerin özel kanun hükümleriyle düzenleneceği, özel kanun hükmü yoksa yerel adetin uygulanması gerektiğini kabul etmiştir. Bu şekilde doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğarlar. Bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir. Bu husus kanunun 748. maddesinde aşağıdaki şekilde kaleme alınmıştır. Taşınmaz malikinin taşınmazını işletme veya iyileştirme ya da taşınmazı üzerinde yapı yapma amacıyla komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı ile tarla yolu, hayvan sulama yolu, kış geçidi, tomruk kaydırma yolu ve oluğu ve bunlara benzer diğer geçitler özel kanun hükümlerine tabidir. Özel kanun hükmü yoksa yerel adet uygulanır, doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar. Ancak bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir. Taşınmaz maliki geçit irtifakını kurma borcunu yerine getirmekten kaçınırsa, bu takdirde ihtiyaç sahibi irtifak hakkını mahkemece kurularak tescili için dava açar. Medeni Kanun madde 780'de yapılan atıf gereğince kıyasen uygulanacak Medeni Kanun madde 716 uyarınca mahkemenin kararının kesinleşmesiyle irtifak kurulmuş olur. Hakim karardan önce bedelin miktarını belirleyerek ödenmesini bekleyecek ve iki tarafın menfaatini gözeterek Medeni Kanun madde 747 fıkra son davacı lehine uygun bir yerde geçit hakkı kuran bir karar verecektir. Kararın kesinleşmesi üzerine irtifak hakkı sahibi kendisi açıklayıcı tescili yaptırabilir. İrtifak ister borçlunun rızası ile ister mahkeme kararı ile kurulmuş olsun, bu taşınmazda malik tarafından kurulmuş bütün sınırlı ayni haklardan önce yer alır. Bunun için sınırlı ayni hak sahiplerinin rızası veya dava edilmeleri aranmaz. Böyle bir rıza veya davayı arayan yazarların inandırıcı dayanakları yoktur. Zira şartlar tamamsa bunların irtifakın kurulmasına engel olmaları söz konusu olmaz. Şartlar yoksa o zaman da irtifak bunları etkilemez. Geçit irtifakı hükümlü taşınmaz malikine yararlanan taşınmaz ile genel yol arasında gidip gelmelere katlanma yükümlülüğü yükler. İrtifak hakkı sahibi yolun yaptırılması veya geçitin genişletilmesi için gerekli masraflara katlanacak. Geçitin bakımı da kendisine ait olacaktır. Hakkını kullanırken de yükümlü taşınmaz malikine en az zarar verecek şekilde davranmak mecburiyetindedir. Medeni Kanun madde 786. 33. ayrımın sonu sayfa 472.